Bütün Yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sunucularımız Ahmet Uysal ve Batuhan Ekşioğlu'yla birlikte Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast'ına hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Uysal, yanımda Batuhan Ekşioğlu ve Faik Doğan var. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Selamlar Ahmet, selam Faik abi. Herkese selamlar.
Selamlar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Gündemimiz çok yoğun. Beşiktaş'ın çok yoğun bir gündemi var. Gerek transfer, gerek hoca konusuyla alakalı. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Sevgili Batuhan, Mourinho konusu geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın gündeminde de vardı. Bununla alakalı birçok açıklama da geldi ikinci başkan seviyesinden. Dün gündeme Fenerbahçe'nin Mourinho ile anlaştığıyla alakalı haberler düştü. Ne demek istersin bu konuyla alakalı?
Yani öncelikle sezon başlamadan bir transfer çalımı yemiş olduk. Burada bizim yöneticilerimiz anlaşıp anlaşmama konusunda tabii ki kendileri ellerinde bir imkan vardı. Anlaşmamayı tercih ettiler. Ama bunu taraftara doğru anlattılar mı? Daha ortada net bir anlaşma durumu yokken bu açıklamaların yapılması doğru muydu? Ve Fenerbahçe psikolojik olarak daha sezon başlamadan, transfer dönemi başlamadan psikolojik üstünlüğü kaptırmış olmak, ki bu Fenerbahçe'nin bir iç seçim malzemesiydi. Yani buraya hiç girmememiz gerekiyordu. Ama maalesef Hüseyin Bey'in talihsiz açıklamaları sonrası, dün de Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıktı. Birçok uluslararası, yerli, yabancı kaynak girdi. Ve taraftarımızda tabii ki hayal kırıklığı söz konusu oldu. Bu da şimdi yönetimi daha da köşeye sıkıştırmış durumda ve çok ciddi bir şekilde taraftardan şu anda iyi hoca, isimli yabancı, yani Mourinho'nun isminin altında ezilmeyecek hoca talebi gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak, ama artık bu hoca isminin bir an önce açıklanması lazım. Bugün 1 Haziran ve bu hoca belirsizliği bizi gerçekten çok büyük bir çıkmaza sürüklüyor.
Teşekkürler Batuhan. Faik abi, sen ne diyorsun konuyla alakalı? Özellikle Mourinho değilse onun yerine gelebilecek o kalibrede hangi hocalara gittiğimizi düşünüyorsunuz? Pochettino ismi var. Tuchel, Farke ismi konuşuluyor.
Şimdi Mourinho tabii Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntılar yarattı. Türkiye Kupası ile biz bir psikolojik üstünlük kazanmıştık camia olarak. Bunu kaybettik. Yani bu duruma nasıl geldi bilmiyorum ama tabii bunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bence büyük bir talihsizlikle açıklama. Şimdi biz tabii birçok isme gidiyoruz aslında basına düşenlerden. Bizim de duyduklarımız var Serence Bey olarak. Şimdi Razvan Lucescu var. İşte duyduğumuz olmadı gibi gözüküyor şu anda. Pochettino, ne bileyim Tuchel, işte bunlar. Ama Farke isminde şu anda ya şey oluyor, odaklanmış durumdayız galiba. Ancak ya burada isimler çok önemli değil artık. Şu anda bir kaos ortamı var. Bu kaos ortamını bir an önce Beşiktaş camiasının bitirmesi gerekiyor. Çünkü bu yönetime baskı olarak gelmeye başlayacak sosyal medya üzerinden. Bir iletişimsizlik var Beşiktaş'ta. Bu iletişimsizliği bence yok etmeleri gerekiyor ilk önce. Artık başkan mı, sayın başkan mı çıkar konuşur ya da ne bileyim işte başka bir isim mi konuşur, bir ismin çıkıp artık şurada müdahale etmesi gerekiyor ve hoca ismini de Batuhan'ın dediği gibi bir an önce açıklayıp artık tartışmaları son vermek gerekiyor.
Ya Beşiktaş'ın çok net bir isme ihtiyacı var. Yani geçtiğimiz sezonda bu kadar hoca değişikliğine gitmiş bir kulübün net olarak burayı toparlayacak hem oyuncu grubunu tekrar belli bir rotaya sokacak hem de taraftarı kazanacak, camiayı birleştirecek net bir isme gitmek gerekiyor. Mourinho bu isimlerden bir tanesiydi. Bir heyecan yarattı mı? Bence yarattı. Batuhan dediği gibi bu konuda eğer açıklamalar erken geldiyse veya biz masadan kalktıysak bunun daha net kamuoyuyla paylaşılması gerekiyordu.
Ya Ahmet, şöyle olsaydı mesela, lafını kestim kusura bakma, eğer ki Fenerbahçe Mourinho'yu açıklamadan önce biz hocamızı getirip açıklamış olsaydık hiçbir problem yoktu. Çünkü biz hocamızı aldık zaten. Biz Mourinho'yu istemedik. Bu hocayla anlaştık. Buyurun hocamız bu dedikten bir gün sonra bile, iki gün sonra bile Fenerbahçe Mourinho'yu açıklamış olsaydı bir problem olmayacaktı. Ama bizim hala hocamız yok. Fenerbahçe 99 puan almış hocayı 5 günde gönderip yerine Mourinho bitiriyor. Yani bakın, bu gerçekten büyük sıkıntı. Şimdi Pochettino, Tuchel, Farke yabancı olarak ismi geçen, güncel olan, olabilitesi olan isimler. Onun dışında yerli Çağdaş Atan, işte Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Nuri Şahin isimleri var. Ama ben artık bu dakikadan sonra, yani bak, Çağdaş Hoca'yla Nuri Hoca'nın başarılı olabileceğini düşünen biri olarak da söylüyorum bunu. Bu isimler yeterli olmaz. Beşiktaş taraftarını birleştiremez, camiayı bütünleştiremez ve net olarak Pochettino ya da Tuchel ya da Farke gibi, ki bakın Farke son maçı kaybetti 1-0. Premier Lig'e çıkamadılar. Leeds United. Alın getirin abi. Alın getirin. Yani orada duruyor. Gelir de Championship'te Leeds United'ı çalıştırmaktansa Avrupa Ligi oynar seneye. Alın, güzel bir proje sunun. Farke'yi getirin. Yani bu kadar. Yönetimin elinde hala imkan varken bu havayı dağıtacak. Ben umarım dağıtırlar. Umarım biz cumartesi günü Nuri Şahin'i beklemiyoruzdur. Bakın, Nuri Hoca'yı sevdiğim halde, başarılı olabileceğini düşündüğüm halde Nuri Hoca açıklanırsa pazartesi, salı günü çok ciddi sıkıntı yaşarız. Cami olarak çok ciddi tepkiler çıkartır taraftar.
Katılıyorum sana. Ben de Nuri Hoca'yı destekleyenlerdenim. Yani tabii daha önce açıklanabilirdi. Yani bu, özellikle Nuri Şahin'e gidersek bu bir projedir. Hem onun için bir projedir, hem bizim için bir projedir. Ama geldiğimiz noktada net bir isme, camiayı birleştirecek bir isme ihtiyaç var. Benim de gördüğüm kadarıyla Farke ismi üzerinde bir birleşmişlik var camia üzerinde. Diğer isimlerde daha çok farklı görüşler olabiliyor. Yani Pochettino da, Tuchel de bunlar abi, yani A klas diye bahsedilen hocalar mutlaka bir heyecan yaratır. Ligimizle alakalı da bir heyecan yaratır. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye Ligi ile alakalı marka değerinden bahsediyoruz. Buraya gelecek hoca, yani Mourinho'ya meydan okuyup gelecek. Eğer gerçekten %100 anlaşıldıysa onunla alakalı durumda, tam son net değil zannedersem, imzalar atıldı diye söyleniyor, ama yani bu da gelecek hocaya da ekstra bir challenge olabilir. Bu hocayı bitirme noktasında da bir destek olabilir. Yani transferlerle, hocayla alakalı geçen konular bunlar. İçeriden yönetimle alakalı da bazı söylentiler var. Faik abi, sana sormak istiyorum. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın bir istifa iddiaları dolaşıyor. Bu konuyla alakalı ne duydun, ne biliyorsun?
Ya şöyle, istifa olayı şu an gerçek değil tabii ki. Ama Feyyaz Uçar'ın ben 2025'te olacağını düşünmüyorum. Yani 2025 seçimlerinde bu yönetimde tekrar yer alacağını inanmıyorum. Çünkü baştan gelen bir sorunlar vardı. Samet Aybaba ile ilgili ben bırakacağını düşünmüyorum. Yani o sonuna kadar gidecektir yani, tahminimce. Ama yönetimde iki ayrışmanın olduğunu duyuyoruz biz. Bu bir sıkıntı bence. Çünkü 6 aylık bir yönetimde, 7 aylık bir yönetimde bu kadar çabuk ayrışma çok doğru değil. İçeriden de bir ismin zaten istifa ettiği söyleniyor ki bugün yarın açıklanacağı iddia ediliyor. Her ne kadar hani bazı sosyal medya hesaplarında bunlar yalanlandıysa da, ben gene o istifanın arkasındayım. Yani haberin, istifa haberi bana göre doğru. Sadece şu var, günü ve saati belirlenecek. Çünkü şöyle bir şey var, 7 aylık bir yönetimde istifayı açıklamak kolay değildir. Yani bu yönetime zarar olarak gelir. Hani zaaf gözüküyor. Dolayısıyla o isim hani hiç istifa etmemiş gibi davranıp devam edebilir. Ya da derler ki evet ya biz açıklıyoruz, bu sorumluluğu alıyoruz diyebilir. Burada Sayın Başkan'ın tavrı çok önemli. Ama şunu söyleyeyim, yani Beşiktaş'ta teknik direktör konusu sadece bugün kaos yaratmayacak. Yarın futbolcularla ilgili kaoslar başlayacak bir de üstüne üstlük. Yani her gelen isim tartışılacak Beşiktaş'ta. Bu bir gerçek. Yönetimin de işte burada iletişimi çok doğru kullanması lazım. Mourinho ismini de örnek veriyorum. O gece açıklama yapıldı statta. Sonrasında kanal kanal dolaşıldı. Gerek yoktu. Bu işte iletişimsizlik yani. İletişimi bilmemek, süreci yönetememek. İşte Beşiktaş bu şekilde hatalar yapma lüksüne sahip değil şu anda. Çünkü 3 yıllık Ahmet Nurçebi döneminden gelen bir baskı var. Dolayısıyla bu baskıyı azaltmaları gerekiyor kısa sürede.
Bu yönetimin de şanssızlığı sanırım o, değil mi Faik abi? Yani bu yönetim aslına bakarsan o kadar da, Ahmet Nurçebi kadar da başarısız bir yönetim değil. Şu kadar kısa sürede yaptıklarına baktığımız zaman ben bu yönetimi başarısız bulmuyorum. Evet, iletişimde hatalar var. Bazı acemilikler, amatörlükler ya da dikkatsizlikler yaşanıyor olabilir, ama aldıkları izinler, işte bu SPK onayı, stadyumdaki işte kara duvar projesi, ve işte deplasman tribününü değiştirmek, çatının değişimi, Şanökten tesisleri, application projesi. Hani baktığınız zaman seçimde verdikleri birçok sözü yakın duruyorlar ama işte bu ufak tefek hatalar, özellikle sportif başarısızlıklar ve kadronun bu kadar kötü oluşu, Ahmet Nur Çebi'nin bıraktığı enkaz kadro, yani Amartin, Rebic'in, Chamberlain'in, Onana'nın, işte Muleka, Rozier, Abubakar kontratlar düşündüğün zaman ellerinde gerçekten çok kötü bir, sıkıntılı bir durum var. Yani şimdi taraftarlar transfer bekliyor. Hocamız daha belli değil. 17 tane yabancı oyuncumuz var. Seneye 12'ye inecek bu rakam. Yani TFF böyle bir limit belirledi yabancı sınırında. 5 tane oyuncu zaten mecburen göndermemiz gerekiyor. Bir de transfer yapabilmek için ekstrasını da göndermemiz gerekiyor ki taraftara baktığın zaman bu takımdan 15, 16, 17, 18, bazı arkadaşlarımız da 19 tane oyuncunun gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Ya önümüzde aslında çok güzel bir örnek var. 20-21 sezonuydu sanırım. Tam emin değilim ama malum camia ligi 11. mi 13. mi 12. mi ne bitirmişti. Hatırlarsınız siz de. Ve o kadrodan 4-5 oyuncu dışında herkesi gönderip sonrasında işte bu 2 sene üst üste bu gelen şampiyonluk sürecindeki kadroyu kurdular. Hemen toparlandılar. Yani aslında bunu yapabilmek çok zor değil. Ama nasıl bu işin içinden kalkacaklar, nasıl bu noktaya getirecekler? Yani içeride böyle farklı düşünceler, birbirleriyle farklı düşünen yöneticilerin olduğu ki artık bu aşikar. Yani bu bana göre dedikodudan bir adım öteye geçmiş durumda. Çünkü başkanın bir hoca ile anlaştığı bir durumda ikinci başkan farklı bir hoca ismi zikredip camianın bakış açısını tamamen, beklentisini tamamen zirveye çıkardığı bir noktada o zirveden tekrar sonra nereye geleceğiz, nereye düşeceğiz bunları bilmiyorum ama umarım bir an önce, yani başkan çok emek verdi, çok uğraştı. Yıllardır Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden işler yapıyor ve Beşiktaş'ı da şu anda kurumsal bir yapıya büründürmeye çalışıyor. Umarım başkan biraz sorumluluk alır, yani en azından yumruğunu masaya vurur diyeyim abiyane tabirle ve bu karamsar havayı camianın üstünden dağıtır.
Şimdi peki, Batuhan şöyle, tabii ki yönetimin yaptığı şeyler var. İşte dediğin gibi sermaye arttırma olsun, statla ilgili konular olsun. Ama işte gelinen noktada bunlar sportif başarıya etki etmediği sürece problem oluyor. Şimdi mesela benim gördüğüm mesela şöyle bir şey var. Türkiye Kupası'nı almışız. Psikolojik üstünlük bize geçmiş. Handball'da iki tane şampiyonluk yaşanmış ki bunlar kısa sürede hani dağılabilirdi takımlar, dağılmadılar. Bunu kullanamadık. Yani dediğim gibi bunu kullanabilseydik daha farklı olurdu. Hani Mourinho'yu kimsenin umursadığı yok. Mourinho tabii ki Beşiktaş'a gelebilir. Beşiktaş'a Toşak geldi, Del Bosque'si geldi, Tigana'sı geldi. İsimler geliyor zaten, büyük isimler. Ama süreci o kadar kötü yönettiler ki işte bunun etkisi yönetime oldu. Olacak da yani. Ama burada bitmeyecek. Futbolcular başlayacak bu sefer. Şimdi bizim taraftarımız çok odaklandı bu konu. Transfer. Şu gitsin bu kalsın. Şu gitsin bu kalsın. Senin dediğin gibi şimdi 17 tane yabancı var. 12'ye inmesi gerekiyor. 5 tane kafadan yollamamız lazım. 3 tane de transfer yaptınız. 8 tane yollamanız lazım. Şimdi hali hazırda böyle bir durum varken ben seçim sürecinde hatırlıyorsundur. Hep şunu demiştim. Allah Hasan Arat'a kolaylık versin. Niye söyledik? Ahmet Nurçe böyle bir kadro yapılanması yaptı ki normal senelerde 1 artı 1, 2 artı 1'lik sözleşmeler yaparken bir anda uzun sözleşmelere geçti. Ki biz bunu yapmayacağız demişti hatırlıyorsan. Ne oldu? Geldiği dönemde söylediği sözlerin hepsi çöp oldu gitti ve yeni yönetime büyük bir enkaz bıraktı. Şimdi yönetim buna çözüm arıyor. Ne kadar çözüm bulacak? İşte o da yeteneklerine bağlı.
Burada zaten
Ahmet çok özür diliyorum. Sportif direktörsüz, ikinize de bu soruyu sorayım. Sportif direktörsüz bu çöp kadrodan, ama yani uluslararası düzeyde iyi bir sportif direktörden bahsediyorum. Bir sportif direktör gelmeden bu kadrodan kurtulabilir miyiz? Bu kadroyu tamamen yenileyebilir miyiz? Yani sadece Samet Aybaba ile bunu başarabilir miyiz? Çünkü bu konuda dün yayında da Space Odamızda ve sonrasında YouTube ilk gösterimde bunu çok soran arkadaşlarımız vardı. Bu arada onlara da buradan teşekkür edelim. Hem süper chat gönderenlere, süper teşekkür gönderenlere, hem de katıl abonelerimize çok teşekkürler Serence Bey'i destekledikleri için. Şimdi o arkadaşlarımızın da sorduğu önemli bir soru vardı. Samet Aybaba Bunu tek başına yapabilir mi? Samet Aybaba'nın ilişkileri, yurt dışı bağlantıları, bu oyuncuları Beşiktaş'a en az zararla çıkacağı şekilde, Beşiktaş'ın en az zarar göreceği şekilde bu oyunculardan Beşiktaş'ı kurtarabilir mi? Yoksa buraya bir sportif direktör şart mı? Ahmet, önce sen istersen yanıtla, sonra da Faik abiyi dinleyelim.
Aslında ben de tam aynı soruyu soracaktım Batuhan. Ben seçim döneminden hem, aynen. Ben seçim döneminden sonra yaptığımız Space odalarında da yani Samet abi açıklandıktan sonra da her zaman aynı şeyi söylemiştim. Samet Aybaba burada kulübün kurumsal hafızası gibi bir durumu var. Yani gelen hocaya tabii ki destek olur. Altyapıdaki gençleri motive eder, onlarla ilgilenir. Keza Samet Aybaba'nın çok büyük hizmetleri var bu konuda. Gençlerimizin kaybolmaması, işte kulübe kazandırılması noktasında onlara verilen kontratlar, onlara gösterilen değer, Semih'in durumu ortada, arkadan gelen oyuncuların durumu ortada. Bu içerideki oyunculara bir şevk, bir heves mutlaka aşılamıştır. Yalnız Samet Aybaba'nın sevgili Candaş Tolga Işık'ın programında yapmış olduğu bazı açıklamalarda mesela Santos'la bir ortak payda pek buluşamadıklarını ben anladım. Yani bir iletişimsizlik olduğunu, kopukluk olduğunu gördüm. Burada da tabii futbol genel koordinatörü olarak ne kadar devreye girebildi, ne kadar giremedi, yani bu pozisyon daha önce var mıydı, yok muydu? Biraz burada kimin hangi alanla alakalı, sorumlu olduğuyla alakalı bir durum var. Benim savunduğum şey mutlaka bir sportif direktörün olması ve burada ortak çalışma yürütebilmeleriyle alakalı bir şey. Çünkü biz bu modeli başka ülkelerde, başka kulüplerde görüyoruz. Yani bu mümkün olabilir ama işte bizde bazen baş olma sevdası, benim dediğim olacak noktasına insanlar gelebildiği için hani kimin sözü geçecek? Gelen hoca da mesela şey diyebilir, yani bununla alakalı da duyumlar alıyoruz, hani hani biz Samet Aybaba'yla çalışmayız diye söylentiler var. Kimi bazı yerli hocalarla alakalı da bu söyleniyor. Bu konuda o eldeki oyunculardan çıkmak istiyorsak mutlaka bir sportif direktör almamız gerekiyor. TRT Spor'da da sevgili Başkan Hasan Arat'ın söylediği bir şey vardı hatırlarsanız. Sportif direktörler getirdikleri oyunculardan ziyade çıkardıkları ve kulübe kazandırdıklarıyla ölçülüyor. Yani başarıları ona endeksleniyor tarzında bir çıkışı vardı. Ya bu da şunu gösteriyor. Bu düşünülmüş. Bununla alakalı bir plan, proje mutlaka var. Birçok isim konuşuldu. Devin Özek konuşuldu. Morgan DeSantis konuşuluyor. Galatasaray'da bir sene kiralık oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Farklı isimler var. Bence mutlaka böyle bir isim olması lazım. Gelecek eğer yerli veya yabancı kim geliyorsa onunla da ortak bir çalışma ortamı bularak bu kadroyu tekrar yapılandırmamız lazım. Ben Samet Aybaba'nın dış ilişkilerinin ne boyutta olduğunu bilmiyorum ama işi bu olan bir kişiyle birlikte de ortak çalışabileceğini düşünüyorum. Bunu kurgulayacak, bu setup'ı kuracak olan da başkan ve yönetimdir.
Faik abi. Ben de şunu söyleyeyim.
Buyur abi.
Yani Türkiye'de sportif direktör hiç olmuyor. Yani bu bir gerçek. Yani bugün bakın Fenerbahçe'de olsun, Galatasaray'da olsun, Beşiktaş'ın geçmişinde de yok. Dolayısıyla sportif direktör değil asıl önemli olan. Bana göre önemli olan kulübün maddi durumu. Eğer maddi durumunuz iyiyse, finansal bir kaynak yaratabiliyorsanız çok iyi menajerlerle çalışıyorsunuz. İşte 2015-2016'da bizim maddi gücümüz çok iyiydi. Ve getirdiğimiz isimler Pepe, Medel, işte Talişkalar, Abubakarlar, Mario Gomez'ler oldu, Dembabalar oldu. Dolayısıyla buradaki önemli olan sportif direktör değil, yönetimin bu konudaki kaynak üretmesi. Kaynak üretecek yönetim ve başkan diyecek ki ben bu şekilde bir kadro istiyorum. Bu şekilde futbol oynayacak, bu şekilde de baskı yapacak takımı. Bununla ilgili de şunu yapacak Beşiktaş yönetimi, diyecek ki tartışacaklar kendilerine kim olabilir bu sistemi uyabilecek. Şimdi Samet Aybaba'nın özelinde gelirsek, Samet Aybaba daha önce teknik direktördü. Hiç yönetim tarafında yer almadı. Dolayısıyla Samet Aybaba bu işi ne kadar becerebiliyor ona bakmamız lazım. Yani Santos olayında bir kere başarısız olduk. Bu bir gerçek. Doğru mu? Santos'tan sonra yeni bir teknik direktör gelecek ve dediğim gibi oynatacağı futbol per şeyini çizdi zaten aslında Feyyaz Hoca. Dedi ki biz dedi rakibe baskı yapacak, işte şunu yapacak, topa sahip olacak. Rakip ceza sahasına girecek bir teknik direktör arıyoruz. İşte bu genç olur, yerli olur, isimsiz olabilir, fark etmez. Bilic'i mesela Türkiye'ye geldiğinde kim biliyordu? Kimse bilmiyordu. ama bir şekilde bir başarı yakaladık. Ama şampiyon olmaya yetmedi. O noktada da Şenol Güneş'i getirdik hemen. Şenol Güneş'in de şampiyonluğu yoktu Beşiktaş'a gelene kadar. Dolayısıyla Beşiktaş şampiyon yaptı onu da. Niye? Verdiği kadroyla. Biz Mario Gomez'leri, Taliskaları, Abubakar'ları vermeseydik, kötü bir kadro yapsaydık gene aynı soru. O dönem eski başkan Fikret Orman şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, biz dedi teknik direktörlerin istediği transferleri yapmayacağız. Çünkü onlar gidiyor, futbolcular bizde kalıyor. Eğer kötü çıkarsa biz bunun sorumluluğunu yükleniyoruz. İngiltere örneğine de verdi. Dedi ki, orada dedi menajerler dedi bu işi yürütüyor. İyi bir kadroya, iyi bir futbolcuya sahipseniz bunu götürüyoruz. Öbür türlü elimizde şu oldu. İşte Çebi döneminde yapılan da hata bence burada oldu. Şimdi kötü bir kadro var. Bunu yenilemek için maddi kaynak birincisi. İkincisi de iyi bir menajerle çalışmak lazım. Zaten menajerle çalışmadan bu sistem yürümüyor. FIFA'nın kuralı. Yani bunu biz mesela menajerlerle kavgalıyız camia olarak ama bu da yanlış. Dolayısıyla iyi menajer iyi futbolcu getirir. İyi futbolcu gelmesi için iyi menajerle çalışmak için de maddi kaynak gerekiyor.
Teşekkürler Faik abi. Son sorumu sormadan önce ben Batuhan'a transferlerle, oyuncularla alakalı bir soru sormak istiyorum. Sevgili Batuhan, son podcast'imizde bazı oyuncular zikretmiştin. Dybala'ya gidiyoruz, işte Mane ile alakalı bir durum var diye. Yine Fenerbahçe camiası tarafından Aziz Yıldırım, Taliska, Dybala, Lukaku, bunları da alıp gelin tarzında bir çıkışı vardı. Beşiktaş'ın listesiyle hareket ediyor gibiler. Nedir son durum? Senin duyumların oyuncu konusunda ne gibi bir girişimlerimiz var?
Şimdi Ahmet, durum şöyle zaten. Bu oyuncular transfer olabilir oyuncular. Yani Talişka'da, Lukaku'da, Mane'de, işte Benzema'da, Dybala'da bu oyuncuları iyi bir projeyle, iyi bir maaşla Türkiye'ye gelmeye ikna edebilirsin. Yani Aziz Yıldırım çok zeki bir adam. Yıldırım kurdu başkanlık konusunda, transfer konusunda artık çok fazla tecrübesi olan bir adam. Hani bu adam bunların Türkiye'ye gelebileceğini bildiği için bu isimleri zikrediyor. Hüseyin Bey de, bizim transfer komitemiz de bu isimlerle ve buna benzer isimlerle ilgileniyor ama burada sorun şu: bir, hocamız belli değil. İki, biz bu oyuncularla anlaşırsak, yani evet getirdik bu oyuncular geldi tamam dersek, bu sefer gitmesi gereken oyuncular eline koz geçeceği için, yani ben gitmiyorum kardeşim, verin paramı gideyim noktasına gelebilir. O yüzden bizim transfer konusunda ben Temmuz ayından önce herhangi bir yabancı transferin resmi olarak açıklanacağını düşünmüyorum. Evet, görüşeceğiz, görüşmeler yapacağız. Hatta belki sözleşme bile imzalayacağız ama resmi olarak bunları duyurmayacağız. Çünkü bu sefer eğer duyurursak Abubakar'ın, Rebic'in, işte Amartey'in, Chamberlain'in, Onana'nın gönderilme sürecini biz çok zorlanırız o süreçte. O yüzden transfer konusu evet çok değerli isimlerle görüşüyoruz. Mesela şu anda Beşiktaş kulübündeki hiçbir, hemen hemen %90 taraftarın gitmesini istemediği Muçi, Musrati, Raşitsa, Semih, bu oyuncularımıza da teklifler var, ilgilenenler var. Amartey konusu beni şaşırtıyor ve Kole konusu beni biraz şaşırtıyor. Çünkü Kole'ye çok ciddi İtalya'dan talipler var. Kole'nin de iyi bir menajeri var. Amartey'in de İskoçya, İngiltere Championship ve yeni bu duyduğum Almanya'da Bundesliga 2 takımları özellikle Amartey ile ilgileniyorlar. Önümüzdeki günlerde Amartey'in gidişiyle alakalı bir şeyler duyabiliriz. Yani Amartey eğer bizde aldığı paranın yakınına bir, çünkü ona seneye kadroda oynamayacağı söylendi. Yani seneyi 11 olarak düşünmediği, belki rotasyon, belki de ilk 18'e bile giremeyeceği söylendi. O yüzden Amartey'in bize yakın belki 200 bin euro, 300 bin euro daha aşağıda maaşlarla bir teklif alması durumunda, belki o aradaki farkı da biz kendimiz ödeyerek Amartey'den kurtulabiliriz. Ama bizim istemediğimiz, gitmesini istemediğimiz oyuncuların hepsine teklif var. Hepsine ilgi var. Menajerlerin yetki belgeleri var. Özellikle Semih ve Muçi'ye, İngiltere Premier Lig takımlarından ve özellikle Semih'e Bundesliga ve La Liga takımlarından da çok ciddi ilgiler var. Ama şu ana kadar herhalde Semih'e en ciddi ilgiyi bir Bundesliga takımı 20 milyon euro üzeri artı bonuslarla bir paket sunarak verdi. El Musrati'ye de Benfica'nın bir paket
sunmaya hazırlandığı, bir menajere yetki belgesi verdiğini, zaten daha önce Serence Bey'de girmiştik bu haberi. Bu haberi teyitledim bu arada, yani defalarca. Beşiktaş yönetiminde işte Gedson Fernandes'in %50'sini düşünerek, hem onu verip üstüne bir miktarda para vererek El Musrati'yi alma düşüncesi var Benfica'nın. Herhalde o kupa finalini oynamasaydı Musrati, belki teklifleri işte verdiğimiz bonservis ücreti artı Gedson'un %50'si gibi olacaktı, ama şimdi Benfica biraz daha El Musrati için bütçeyi arttırmış durumda. Hatta bir yöneticimize şunu söyledim. Kiralık bir senede ücretsiz Orkun Kökçü'yü çekelim. Verin gitsin dedim yani. Ama tabii El Musrati'ni kiminle yedekleriz onu iyi düşünmek lazım. El Musrati gibi bir oyuncu, hele iyi bir kadroda, yanında arkasında iyi bir ayağı, iyi bir baba stoper, sağında solunda iyi kanat oyuncularıyla, yani içeriye hızlı koşular atabilen, çizgiye inebilen iyi kanat forvetleriyle diyeyim, wingerlarla diyeyim, El Musrati bambaşka bir seviyeye geçer. Attığı uzun pasların kalitesini hepimiz görüyoruz zaten. Ama biz Mucci ve Gedson'u kolay yedekleriz. Tekrar söylüyorum, ben Mucci ile Gedson'a gelen transferlerin, tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta Raşit Say'a da öyle. Yani Raşit Say'dan eğer para kazanıyorsak Raşit Say'ı da satabiliriz. Çünkü sağda da 8 numarada da 10 numarada da iyi alternatifler bulabileceğimize inanıyorum, ama mümkünse Semih'i bir sene daha tutalım ya da en azından Avrupa Şampiyonası oynasın, orada bir kendini göstersin. Onu bekleyelim. Orada oynayamazsa bir sene UEFA Avrupa Ligi oynatalım Semih'e, öyle gönderelim. Biraz daha değer artsın. Ve Musrati'yi zamanında yapamadığımız gibi işte Pepe'de, Marcelo'da, Fabri'de yapamadığımızı Musrati'de yapalım ve onu yıllarca tutalım. Çünkü Pepe'yi görüyorsun Ahmet, şu anda çok uzattım bu arada, kusura bakmayın, ama Pepe şu anda kaç yaşına geldi? Hala en üst düzeyde. Hem milli takımda Euro 2024 kadrosunda, hem de takımında ilk 11 oyuncusu. İşte biz o zaman Pepe'nin maaşını ödenebilir bir miktara getirip 4-5 sene daha kontrat verseydik, bizim yıllardır stoper sorunumuz yoktu. Böyle oyuncuları bulduğun zaman bırakmamak gerekiyor. Bence Musrati de onlardan bir tanesi. Ama onun dışında tüm oyunculara gelen teklifler değerlendirilebilir. Benim şimdilik transferle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkürler Batuhan. Musrati ile alakalı söylediklerine de katılıyorum. Ben kupa finalinde canlı olarak da izledim. Bence sezonun zaten genel olarak Beşiktaş'ın en iyi maçıydı. Ama orada yapabileceklerini bize gösterdi. Yeni bir ve doğru bir kadro yapılanması için de mutlaka kendi değerinde arttıracaktır. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son soruyu da Faik abiye sormak istiyorum. Faik abi, biliyorsun kongre üyelikleriyle alakalı bir değişim söz konusu. Ücretle alakalı. Bu da taraftarın üyelikleri bir teveccühün artması durumunu getirdi. Fakat bir türlü üyelikler onaylanamıyor. Bekleyen çok kişiler var. Bizlere de yazanlar oluyor. Üyeliğim hala onaylanmadı. Ne yapabilirim? Yardımcı olur musunuz diye. Bu konuyla alakalı ne biliyorsun abi?
Bir de şunu sorayım. Bu dönem, yani normalde dün itibariyle biten dönem 1 Temmuz'a kadar uzatıldı değil mi abi? Yani bir ay daha ekstra süre verildi bu dönemki başvurulara. Doğru biliyorum değil mi?
Batuhan, şöyle, 1 Temmuz'a kadar uzatılmadı. 1 Temmuz'a kadar ara verildi üyelik alımlarında. O da şundan dolayı, üyelik ve sicil kurulu seçimleri var. 1 Temmuz'dan sonra devam edecek ve 31 Ağustos son mevcut 5000 TL ile üyelik için. Sadece burada şu arttı: 250 lira olan aidat, bizim yıllık verdiğimiz aidat, 500 liraya çıktı. Ama 31 Aralık'a kadar Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne herkes üye olabilir. Yani Beşiktaşlı olanlardan bahsediyor. Tabii Fenerbahçeli, Galatasaraylılardan değil, ya da başka takımlardan.
31 Ağustos mu, 31 Aralık mı abi?
31 Aralık. Yeni tüzeye gel, tamam. 31 Aralık. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar herkes başvuru yapabilir, ki isteyenler yapsın. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne üyelik büyük bir onurdur. Bunu değerlendirmeleri gerekir. Değerlendirsinler de. İmza konusunda da yardımcı olacak arkadaşlarımız var. Çevrelerinde mutlaka kongre üyesi arkadaşlarımız vardır. Diğer taraftan şimdi 2023 yılında yapılan üyelikler var. Ahmet Nurçebi döneminde, eski başkanımız döneminde. Şimdi bunlar incelemeye alındı. Ama incelemeye alınırken şunu söyledik biz. Şimdi orada iki isimden bahsediliyor. Biri Sayın Murat Kılıç, eski yöneticimiz. Biri de Sayın Emre Koca'da. Bunların yaptığı iddiasıyla belli üyelikler var. Bir kısmı da, yani çoğunluğu da bireysel üyelik olanlar. Kulübe gitmişler, işte demişler ki benim evrağım budur, vermişler tam evrakları. Bunlar onaylanmadı. Şimdi bu onaylanmayan kısımlarla ilgili büyük bir infial var açıkçası. Ara ara ben de bizim kulüpteki arkadaşlarımıza iletiyorum bu konuyu. Yani diyorum ki burada problem var, bunu bir an önce çözün. En azından onaylayayım bu kısımları. Şimdi bunlar da onaylanmadığı için büyük bir şey oldu. Dün de bir şey oldu. Şimdi genel kurul var biliyorsunuz, seçim. Dün mesajlar gitti. Katılımla ilgili bazı 5700 kişiye siz katılamayacaksınız. İncelemede sizin şeyleriniz, üyelikleriniz. Bunlar askıya alınmıştır tarzı bir şey oldu. İçlerinde çok sağlam Beşiktaşlı olanlar var. Tabii infial yarattı. Şöyle mesela babası Beşiktaş Kongre üyesi, oğlunu yapmış 18 yaşına gelince. Şimdi bunlar bekliyor. Bunlarla ilgili imzalarda sıkıntı olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili şu yapılacak. Bu arkadaşlarımız kulübe çağrılacak anladığım kadarıyla ve imzalarını yeniden tamamlatacaklar ve üyelik süreçleri tamamlanacak. Hatta dün bir iki arkadaş da beni gene aradı. Dedi ki böyle bir problem yaşıyoruz. Nasıl olacak? Şimdi burada problem şu. Eski tüzeye göre mi imzaları toplayacağız? Yeni tüzeye göre mi? Eski tüzeye göre mesela 10 kişiyi dolduran 11.yi veremiyordu. Yeni tüzükte ise 35 kişiye çıktı bu sayı. Şimdi bunu mesela açıklanması gerekiyor yönetim tarafından. İkincisi, bu imzalar kulüpte mi toplanacak yoksa herkes evrağını alıp gidip birisine imzalatıp mı gelecek? Bunu da net olarak açıklamaları gerekiyor. Bir de şu var, bu sürecin de ben doğru gittiğini düşünmüyorum. Bu süreci daha derli toplu gidebilirlerdi. Dolayısıyla burada bir, yani teknik direktör haricinde bana göre en dip dalga burada. Yani yönetimi çok büyük bir tepki var burada. İletişimi çok doğru yapıp gene bir an önce orada mağdur olmuş olan, bireysel üyelikleri yapan kişilerin mağduriyetini gidermeleri gerekiyor. Dün bazı arkadaşlarımızı gördüm kongreyisi. 2011'e kadar incelensin dediler. Yani böyle bir şey olmaz bir camiada. Yani Beşiktaşlılar, Beşiktaşlılara güven sorunu yaşamaya başladı. Bu bence yanlış. Dolayısıyla bunu bir an önce güvensizliği ortadan kaldırıp toparlamamız gerekiyor. Bu sadece üyeliklerle ilgili değil, eski yönetimlerle ilgili de güvensizliklerimiz var. İşte her gelen yönetim bir öncekini kötülüyor. Bu işte Demirören döneminde işte Serdar Bilgili oldu. Fikret Orman geldi, işte Demirören'i kötüledi. Ahmet Nur Çebi geldi, Fikret Orman'ı kötüledi. Artık buna nokta koymamız lazım. Camianın birlik bütünlüğe ihtiyacı var şu noktada. Ama gördüğümüz camia dağılıyor. İşte teknik direktör konusunda bile birçok ses çıkıyor süreç yönetilemediği için. Futbolcular konusunda gene başlayacak. Ki tartışmalar şöyle. Ben bir son olarak şöyle bir uyarı yapayım yönetimdeki abilerimize, büyüklerimize, yöneticilerimize. Sosyal medyayla bence aralarına ilişki koymaları, mesafe koymaları gerekiyor. Bu çok önemli bence.
Teşekkürler Faik abi.
Ben sana bir şey sormak istiyorum Faik abi. Şimdi bizim tüzüğümüze göre abi toplu üyeliğe izin verilmiyor. Yani herkes kendi üyelik aidatını ve üyelik ücretini kendi banka hesabından ya da kendisi nakden kulübe gelip yatırmak ya da işte kulübün banka hesaplarına yollamak ya da kredi kartıyla ödemek durumunda. Şimdi önceki dönemde yapılan üyeliklerde usulsüzlük tespit edilmesinin yani en baştaki konu toplu bir para girişi olduğu söyleniyordu. Başkanımız da bunu söyledi. Şimdi herhalde kurunun yanında yaş da yandı burada. Yani bu tarafta böyle bir durum var. Toplu birileri tarafından aidatlar ödenmiş bir grup var. İşte şeyler ödenmiş, üyelik ücretleri ödenmiş. Bir de bireysel olarak derneklerden, eşinden, dostundan imza alıp ya da imza alamayıp ama dernek başkanlarının biz imzayı halledeceğiz dediği gerçek Beşiktaşlılar var. Herhalde şu andaki sürecin böyle karışmasının sebebi bu iki grubun karışmış olması. O yüzden biraz uzadı. Bir de kongreye gidiyoruz dedin. Onu da bir açalım. Seçme Sicil Kurulu gidiyor kongreye. Doğru biliyoruz herhalde. İstifa oldu orada. Bu seçim ne zaman yapılacak son olarak ve kaç aday olacak? Şu anda iki aday vardı galiba bildiğim kadarıyla. Biri imzaları toplamıştı hatta. Bu aday başvurma süreci ne zaman bitiyor tam olarak ve sen o kuruluk kimin kazanacağını düşünüyorsun yeni dönemde?
Şimdi bizim 9 Haziran ve 30 Haziran'da üyelik ve sicil kurulu seçimlerimiz var. Salı günü de başvurular bitiyor. Yani imza toplam olayı. 100 imzayı toplayan ilk önce Sefa Balcı oldu. Dolayısıyla Sefa Bey ilk aday. Diğer tarafta Doktor Oğuz Giray var. Doktor Oğuz Giray imzaları toplamak üzere diyebiliyorum ben. Salı günü de muhtemelen toplamış olur. Dolayısıyla iki adaylı seçime gideriz. Kim kazanır onu bilemiyorum tabii. Şimdi yani kongrede farklıdır yapı. Sosyal medyadan biz mesela X kişi kazanır deriz. Ama kongrede farklı çıkabilir. Ama tabii ki Sefa Bey bir adım önde bana göre şu anda. Diğer tarafta şöyle şimdi şeyde olan üyeliklerle ilgili olan kısımda şöyle bir durum var. Toplu aidat Beşiktaş'ta var. Bunu hep biliyoruz. Ama toplu aidat yatırma yok. O farklı bir şey. Şimdi mesela benim param var. Örnek veriyorum kulüpten alacağım. Ben diyorum ki ben üye yapıyorum. Ama yatan paralar herkesin bireysel hesabına yatıyor. Borçlar kanununa göre de kimin yatırdığının bir önemi yok bu parayı. İsteyen istediği gibi yatırabilir. Mesela sen benim yerime gidip yatırabilirsin borçlar kanununa göre. Çünkü kanun engellemiyor bu konuda. Şimdi burada kulüp iki tane yöneticinin kulüpten alacağı var. Bunlara istinaden işte orada bazı kişiler de kongre üyesi olmak istiyor. Bunlara diyor ki tamam gidin paranızı ben veriyorum. Siz iyi olun diyor. Şimdi bunları düşünürsek bu da yanlış. Bunların içinde de Beşiktaşlılar var. Yani orada işte X isimlerin şey yaptığı, üye yaptığı deniyor. O X isimlere bağlı bir kişiler değil bunlar. Yani gidip direkt seçimde hadi ben buna oy vereyim demezler hiçbir zaman. Ki zaten son iki seçimdir bu konuyu tartışıyoruz. İşte bindirilmiş kıtalarla başladı bu konu. Ama baktığınızda hep bunu söyleyenler seçimi kazandı. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu bence yanlış yürüttüler. İkincisi evra eksik olanlar, imzası eksik olmuştur. O da ne? Şöyle bireysel olarak kulübe gidiliyor diyorlar ki işte ben imza bulamadım. Bana yardımcı olur musunuz? Kulüpteki o eski adıyla seçme sicil kurulu, yeni adıyla üyelik ve sicil kurulu. Diyor ki biz hallederiz. Orada işte rastgele imza atıyorlar anladığımız kadarıyla. Hatta bazı isimler imzayı verdikten sonra vefat etmişler Allah rahmet eylesin. Bazıları da daha öncesinde vefat etmiş gibi söylemler var. Ama burada bana göre denetleme kurulunun çok iyi bir araştırma yapıp ya evet buralarda problem var ama bunlar çözülebilir problemler deyip bir rapor vermesi lazımdı. Ama öyle bir şey oldu ki bana göre incelenmemiş. Ben şahsi olarak böyle görüyorum. Kabataslak incelenmiş. Bir işte demişler ki bu imzalar budur. Hani kurumsal olarak incelenmiş. Psikolojik ve sosyolojik olarak incelenmemiş. Onları da hiçbir şekilde çözmemişler. Topu yönetime atmışlar. Yönetim de bu kararı vermiş. Dedim ki şimdi bu kişilerin bazılarının aidat şeyi yıllık üyelik ücreti yatmış. Şimdi reddedemezsiniz. Tüzüğe göre de 30 gün süresi var. Tüzüğe göre 30 gün içinde bu işi bitirmek zorunda. Ama bir yıl oldu. Dolayısıyla tüzük ihlali de var burada artık. Şunu yapmaları lazım. Bu 5700 arkadaşımızla 5700 kişiyle birebir iletişime geçip bir an önce bunları kulübe çağırıp sizin evraklarınız eksik ya da imzanız eksik deyip bunları bir an önce tamamlatıp konuyu da kapatmak gerekiyor.
Aa, konuyu kapatmak gerekiyordan alayım ben. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Bugünkü programın da sonuna geldik. Çok güzel program oldu. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Bu Serence Bey'den Beşiktaş'a podcastının da 10. bölümüydü. Nice 10, nice 100 bölümleri inşallah. Her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Beşiktaş'la kalın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey'le ilk ve doğru bilen siz olun.